Biliyor musun, bir yanda böyle sürekli kod yazan bir web tasarımcısı, diğer yanda ofisin tüm veri akışını yöneten o vazgeçilmez idari asistan var.
İkisinin de yaptığı o rutin işler şu an üretken yapay zeka tarafından saniyeler içinde yapılabiliyor aslında.
Aynen öyle. Ama hani biri bu dalgadan güçlenerek çıkarken diğeri maalesef işsiz kalma riskiyle yüzleşiyor. Neden mi?
Evet, tam da bu yüzden sana özel hazırladığımız bu derinlemesine analizde o gönderdiğin Govey ve Brookings Enstitüsü verilerini masaya yatırdık.
Amacımız da o sürekli duyduğumuz işte robotlar işimizi alacak klişesini falan aşıp aslında kimlerin batıp kimlerin yüzeceğini ortaya çıkarmak.
Buradaki büyüleyici nokta şu ki, araştırmalar meselenin hangi mesleklerin tehdit altında olduğu falan olmadığını gösteriyor.
Değil mi? Asıl odaklanmamız gereken bambaşka bir şey.
Kesinlikle mesele tamamen senin, benim veya herhangi bir çalışanın bu devasa şoka, yani teknolojik devrime nasıl uyum sağlayacağı. Yani işin sırrı insanın adaptasyon kasında.
O zaman şu web tasarımcısı ve asistan örneğine geri dönelim. İkisi de kağıt üzerinde çok yüksek otomasyon riski altındaysa neden biri batarken diğeri yüzüyor?
Çünkü ellerindeki beceri setleri bambaşka.
Şey gibi aslında bunu biraz açalım. İki gemi düşün, aynı fırtınaya yakalanıyorlar. Biri yelkenlerini rüzgara göre anında ayarlayabiliyor. Diğeri ise sanki denizin ortasında motorsuz kalmış gibi.
Harika bir benzetme. Web tasarımcılarının o yelkenleri, yani aktarılabilir becerileri çok daha esnek. Kodlama mantığını veya işte dijital mimariyi bildikleri için rüzgar değiştiğinde farklı bir alana dümen kırabiliyorlar.
Yani mesele sadece mevcut işi iyi yapmak değil.
Aynen öyle. Veriler de zaten bu adaptasyon için bize 4 altın kural sıralıyor. Çeşitli iş deneyimi, ileri eğitim, 55 yaşın altında olmak ve fırsatların bol olduğu büyük şehirlerde yaşamak.
Bir dakika, bunu öylece geçemeyiz. İleri eğitimi falan anlıyorum da, neden özellikle 55 yaş altı veya büyük şehir? Bu baştan bir eşitsizlik yaratmıyor mu?
Ne yazık ki verilerin gösterdiği o soğuk gerçeklik bu. Büyük şehirler hayati önem taşıyor çünkü sana o yelkenleri açabileceğin yepyeni denizler sunuyor.
Yani alternatif bulmak metropollerde daha kolay.
Kesinlikle. Yaş faktörü ise tamamen yeniden eğitim için gereken zaman ve şirketlerin bu yatırımı yapma iştahıyla ilgili. Çeşitli iş deneyimi de beynini tek bir rutine saplanmaktan koruyor aslında.
İşte tam da bu motorsuz kalma durumu bizi verilerdeki o oldukça rahatsız edici demografik gerçeğe getiriyor. Otomasyonun o gizli faturasına. Gönderdiğin verilerde çok çarpıcı bir detay var. Risk altındaki 6,1 milyon idari personelin %86'sı kadın.
İnanılmaz bir oran bu.
Gerçekten öyle. Profesör Allison Elias da bu kişilerin şirket içi yapay zeka entegrasyonunda hiçbir söz hakkı olmadığını söylüyor. Neden sence hiçbir şekilde sürece dahil edilmiyorlar?
Eğer bunu biraz büyük resimle bağdaştırırsak, bu durumun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl derinleştirdiğini görüyoruz. Bu roller hiyerarşinin en altında kalıyor ve karar alma mekanizmalarının dışındalar.
Yani kendi işlerinin nasıl değişeceğine başkaları karar veriyor.
Aynen öyle. İş tanımları çok dar olduğu için esneklikleri yok. Tarihte de bunun örnekleri var zaten. Telefon santrali operatörlerini düşün mesela.
Ah evet, o dönem o işi yapanların neredeyse tamamı kadındı değil mi?
Kesinlikle öyleydi. O sistem otomatikleştiğinde geçiş süreci o kadınlar için inanılmaz sancılı oldu. Çünkü onları yeni döneme entegre edecek esnek yapılar hiç kurulmamıştı.
Geçmişteki bu sancılı geçişleri inkar edemeyiz, haklısın. Peki ama tüm bunlar ne anlama geliyor?
Yani o çok korkulan kesin ve kitlesel işsizlik kıyameti mi kopacak diyorsun?
Tam olarak bunu soruyorum. Şu anki panik havasına bakarsak durum o. Ama düşünsene, bankamatikler ilk çıktığında da veznedarlar için aynı panik yaşanmıştı.
Evet, veznedarları tamamen işsiz bırakacaklarını söylüyorlardı o zamanlar.
Ama veznedarlar işsiz kalmak yerine o şey gibi soft skill gerektiren müşteri ilişkileri gibi yeni rollere kaydılar.
İşte araştırmacıların bizi o teknolojik değişim konusunda tevazuya davet etmesinin sebebi bu. Geleceği tahmin etme sicilimiz pek parlak değil maalesef.
Yani hemen felaket senaryosu yazmamak lazım.
Kesinlikle. Makro düzeyde öyle kitlesel işsizlik olduğuna dair bir kanıt yok elimizde. Mesele işin tamamen yok olmasından ziyade bir yer değiştirme süreci.
Gidip prompt mühendisliği falan öğrenmek gibi.
Tam üstüne bastın. Brookings Enstitüsü'nün özellikle o dezavantajlı gruplar için yeniden eğitim programları çağrısı yapmasının asıl sebebi de bu geçişi yumuşatmak.
O zaman senin için bugünün ana fikrini şöyle bir toparlayalım. Üretken yapay zeka fabrikaları değil doğrudan beyaz yakalıları hedef alıyor.
Evet, ama ortada distopik bir felaketten ziyade devasa bir beceri dönüşümü yaşanıyor diyebiliriz.
Kesinlikle. Önemli olan o yelkenleri rüzgara göre ayarlayabilmek.
Ki bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Düşünsene, akıllı telefonlar cebimize ilk girdiğinde sosyal medya uzmanlığı diye yepyeni meslekler yarattı.
Şüphesiz yapay zekada bugün adını bile bilmediğimiz yepyeni disiplinler doğuracak.
Kesinlikle öyle olacak. O halde sana o kışkırtıcı son düşüncemizi bırakalım. Kendi o adaptasyon yani uyum sağlama yeteneğini hesaba kattığında 10 yıl sonra kart vizitinde yazacak olan o bugün adını bile bilmediğimiz yepyeni uyuman ne olacak?